Türkiye'nin haftalık gündem programına, podcastine hoş geldiniz. Yanımda Levent Pekcan var, diğer yanımda Özkan Erden var. Nasılsınız?
Merhabalar, döndüm yuvaya.
Evet, sen hastaydın geçen hafta.
Geçen hafta pek iyi değildim. Bir hafta tatil yaptım, pas geçtim.
Evet, iyileştin orada mı?
Tabii. O zaman da çok bir şeyim yoktu da biraz biz Özkan'la bir Almanya seyahati yaptık. Özkan anlattı detayını.
Evet.
İşte sıcak, soğuk, uçak falan derken insan biraz da yaşlanmışız. İnsan bir anda şey oluyor ya, kendini kötü hissediyor, halsiz düşüyor.
Farkına varmadan. Sen ne vardın
Özkan? Sakin bir haftaydı benim açımdan. gündemi değerlendireceğiz bakalım.
Ben de gündeme geçmeden önce bir uyarımı yapayım. Merkür geri gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum astrolojiyle alakanız var mı?
O ne ya?
Merkür gezegeni. Bu iletişim ve teknolojiyle ilgili yönetici gezegen. Abi, bu geri gittiği zaman bu alandaki her konuda her an sorun çıkabilir.
Çıkıyor ve zaten. Apple herkese sorun çıkartıyor.
Bu da tam benim burcumda geri gidiyor. Ve etkilerini bayağı bir hissettim.
Allah.
Geçen haftaya şöyle başladım. Teknoseyir'i güncelleyeceğim tam. Görüntü gitti ekrandan. Hayırdır inşallah derken bilgisayardan bir patlama sesi çıktı. Güç kaynağım havaya uçtu.
Oh.
Bu Merkür'ün şöyle bir etkisi var. Biliyorsun Murphy kanunlarında şeydir, hani bir şeyin ters gideceği varsa mutlaka ters gider.
Gider.
İşte onu tetikleyen gezegendir. Yani bir elektronik cihazında bir arıza varsa o zaman ortaya çıkar.
O zaman ellemeyelim cihazları.
Evet, hatta bu ay hiçbir şey elektronik almamak, elektronik eşya almamak en güzeli. Hatalı bir şey alma ihtimali çok yüksek.
Dolar da zaten bu seviyedeyken insanların oradan sanmıyorum.
Ben de zannetmiyorum. Haftaya işte patlayan güç kaynağımla başladım. Güzel oldu yani. Daha sonra 3G modemim gitti. Bozuldu. Onda da bir arıza vardı. Hiç yükseltmemişti bir daha. Ama bu hafta tamamen öldü. Hatta şu an onunla ilgili araştırmalar yapıyorum. Belki konu bile çıkar ondan. Çünkü kimse sahiplenmiyor modemin. TT.net'e gidiyorum. İşte ithalatçıya git diyor. AVE'ye gidiyorum. İşte AVE var. Biz bilmeyiz diyorlar. Yani ortada kaldı ve ürün garantili.
İlginç. Çok tabii hani arızalanması zor bir ürün. Evet. Büyük olasılıkla şimdiye kadar kimse kapılarına gelmedi.
Yo, Emirhan'ınki de gitti. Gerçi onunki normal. Allah. Yani o Emirhan olduğu için Emirhan faktörü ama. Yani
onda Merkür hep geriye.
Evet, onda öyle sabit kalmış. O yüzden böyle arızalarla dolu bir hafta geçirdim. Hala da geçiriyorum. İşte geçen dün Teknoseyir için seninle yapacağımız Warhammer oyunu var. Onu alalım derken bir baktık. Serkan'ın işte kredi kartı bilgilerini değiştirmemiz gerekiyordu. Değiştiremedik. PSN Network yine şey olmuş. Bakıma girmiş. Sonra alengirli yollarla biz başka bir yolla aldık. Şey, kredi. eBay'den aldım ben gecenin bir saatinde. Kredi olarak aldım. 10 dolarlık oyun. 10 dolarlık kredi alabiliyorsun ama 14 dolara satıyorlar.
Tabii. Komisyonu koyuyor da.
Onu aldık. Tam gireceğiz bu sefer. PSN tam bakıma girdi. Onu da giremedik. Ondan sonra işte ancak bugün düzeldi de alabildik oyunu.
Bu PSN tabii sabıkalı olduğu için geçen aylardan hani PSN bakımda falan gibi şeyler.
Şeymiş abi, firmware update'i çıkarmışlar. Onunla ilgili düzenleme. Yani bir şekilde bazı bug'ları bug oldu herhalde. Onu öyle yazmışlar. Firmware yüzünden oldu diye.
Ya orada PlayStation, hani Sony ile Microsoft'un bu konsol güncellemeleri konusunda çok farklı iki hani felsefesi var diyeyim. Sony hani PSP'de de öyle devamlı update çıkartır. Hani 3.46, 3.47, 3.48 öyle firmware sürümü yukarı doğru gider. Microsoft dönemlik çıkartıyor genelde. İşte bahar güncellemesi, yaz güncellemesi falan diye gidiyor. Ama genelde hani Microsoft'unki daha konforlu. Hani PlayStation'da bazen hani bir oturayım dediğinde karşına bir anda güncelleme ekranıyla kala kalabiliyorsun. Birazcık da büyük güncellemeleri. Değişik iki firmanın iki farklı yaklaşımı.
O yüzden tekrar söyleyeyim, bu aralar böyle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Elektrik cihazlarınız bozulabilir, yeni aldığınız şeyler bozuk çıkabilir falan. Eylül'e kadar böyle devam ediyor.
Valla ben bu hafta çok şey satın aldım ama aldıklarım zaten hurdaydı. Teknoseyir için aldığım için fark
geldi
etmez.
Geldi mi?
Valla geldi, bir tane şimdi yolda bekliyoruz.
Bekliyoruz ve gelmedi işte.
İşte gelecek inşallah. Ya. PTT kargoyu özlemle bekliyoruz.
Evet. Ben bir de o vardı. Ben de PTT kargoyla uğraştım bu hafta.
Ya şimdi şimdi PTT kargo çok tutuluyor çünkü ucuz.
Evet.
Bayağı bir biz okuyucuları da takip ediyorum. Bayağı benimsediler. Fakat hani şimdi diğer kargo firmalarında İstanbul içi ya da hani yakın illerde bir gün sonra ulaşacağı garanti. Evet. Hiç aksamıyor. Şimdi PTT'de hani ne zaman işte takdir ederlerse o zaman ulaştırıyorlar.
PTT çok yolandı ama işte paketini göremiyorsun abi. Yani dağıtımda yani, var, yani dağıtımın yok, neresinde? Yani
şey gördüm ben, hani bir takip numarası verdiler, tamam hani şubeye ulaştı falan bir şeyler gördüm ama Murat işte sen dediğin gibi hani dağıtımda mı işte biraz evet, şey biraz sıkıntılı. Biraz
örneğini
sıkıntılı.
Vereyim bu hafta ne oldu, yine bu hafta oldu yani tesadüf değil bunlar. Gittim paketim gelecek yurt dışından. Konuşuyorum, diyorum ki sisteminizde Türkiye'ye gelmiş gözüküyor. Nerede? Niye evet. bana gelmedi? Çünkü 5 günde Hong Kong'dan buraya geliyor. Tabii. Bir haftada bana gelmiyor. Yani. Öyle olunca gittim sordum. Bulamadılar paketini. Yani gelir dediler. İşte bir sıra bekliyordur falan derken meğer o esnada eve gelmiş paket. Hı-hı. Ben ama paketi sormak için dışarıda olduğumdan kaçırdım.
Geri döndüm.
Evet. Yani bu kadar. Zor. Hala yani. O son noktada hala böyle bir kopukluk
evet,
yaşıyorlar.
Evet, evet, evet. Bazen şey oluyor. Ben özellikle orada bu bütün firmalar için geçerli. Evdesin, bekliyorsun, kimse gelmiyor. Sonra ertesi gün işte geldik bulamadık falan gibi iddialar. O genelde teknik servisçiler falan da yapıyor. Yani o sırrını çözen paralel evlerde geliyorlar. Nasıl sırrını çözemediniz?
Evet, gündem maddelerini ben bir sırayım hemen. AMD Radeon Memory diye kendi markasına, bellek işine giriyor. Bu enteresandı. Hiç belki evet. öyle bir haberini almamıştık daha önce. Apple Galaxy Tab satışlarına engel oluyor. Olmaya başladı. Hatta gözünü diğer markalara da dikmiş evet, gözüküyor.
Motorola Zoom'a dikti.
Evet. TV üreticileri bir ortak 3 boyut gözlük standardı üzerine çalışmaya başladılar. Ki bu da güzel bir şey aslında bakarsan.
Haftanın en sevindirici haberi.
Evet. Nokia'nın vizyonuyla ilgili bazı değişiklik haberleri geldi.
Evet.
Stratejilerini değiştireceklermiş. IBM'in 30. yılı bu arada.
IBM PC'nin.
PC'nin pardon. Amazon'un bulut sistemi çöktü. Bu da enteresandı.
Evet.
Çünkü buluta çok şey bağlanıyor. Ultrabook bilgisayarlar için Intel'den 300 milyon dolarlık destek geliyor. Bu arada verileri sonsuza dek bozulmadan saklayacak diye bir iddiayla ortaya çıkan M-Disk gündeme düştü. Bu arada Apple'da ek olarak şey de söyleyeyim. Birkaç saatinde dünyanın en değerli şirketi oldu.
Çok ilginç o.
Evet. PSN Network'ü az önce söylediğim için geçeceğim ama PlayStation Vita ile ilgili bir haber var. Ön siparişi açıldı.
Amerika'da? Evet, Amerika'da.
Evet, bakacağız ona. Fiyatları en azından bakarız. İngiltere'de biliyorsun buralar bazı olaylar var evet. ve bu sosyal medyadan örgütlendiği söyleniyor.
Evet.
Gibi öyle gözüküyor. Buna karşılık kısıtlama önerisi geldi İngiltere Başbakanı'ndan.
Evet, o konuda yabancı yayınlarda da hep yazılar çıktı. Yani ya bu sosyal medya da nereye kadar falan gibi.
Evet. Sonra yerli gündeme de biraz bakalım. Çizgi elektronik RMA servisi. Biliyorsunuz zaten meşhurdur bu konuda. Şimdi de notebooklara servis vermeye evet. başlıyor. Ve markadan bağımsız olarak. Çünkü biz zaten onu Asus'la tanıyoruz. Şu an markadan bağımsız olarak verecekler.
Çok istenen bir şeydi.
Evet. Oraya yine ahlaksız sosyal medya teklifi diye bir şey geldi. Ona bakacağız. Gerçekten ahlaksız bir teklif mi evet. diye. Oyun dünyasından da bir iki haberle bitireceğiz. Ve bir de Türkiye'den bir haber daha. Deprem anında biliyorsunuz cep telefonları çalışmıyor. O yüzden yoğunluktan çalışmıyor. Türkiye'yi bölgelere bölüp servis sağlayıcılarına vermişler. Bu bölge sizin, bu bölge sizin diye. Ki bir dahaki depremde herkes gerekli altyapı önlemini alacak ve sıkışma yaşanmayacakmış.
Hadi bakalım.
Bunlara bakacağız. Evet. İlk önce AMD'den başlayalım. Bellek üretiyor. Ne diyorsunuz? Hiç pek beklediğimiz bir şey değil AMD'den.
Ben şeyi merak ediyorum. Acaba Intel Core ailesi için özel optimize edilmiş bellekler üretecek mi?
Ya bu AMD hani sonuçta retail bir ürün, hani işlemciler dışında bir retail ürünü olan bir firma değil. Şey değil, hani sonuçta çok şaşırtıcı değil. Hani işlemciyi üretiyorsun, belleği de üretirsin. Ben şeyi merak ediyorum, detayları merak ediyorum. Mesela bu yongalar şey mi? Şu Global Foundries'in üretimi mi acaba?
Evet, o belli değil. Ama
yani de bellek işine kar marjı çok düşmüştü. Yani geçtiğimiz yıllarda ne kadar firma kapandı.
Ya OCZ'si, Corsair'i kaçtı. Hani evet. hatta hala bellek üretiyorlar da nefret ederek üretiyorlar.
O yüzden mantık olarak bunu yapıyorlarsa amaçları hani satış yapıp kar etmek olmasa gerek. Başka bir şeyin herhalde planı
var. Radeon bir de şey enteresan. Hani
Radeon Memory.
Radeon markasını kullanmaları.
Yani
valla bunu ne yapmış AMD biliyorsunuz, bu konuda bir resmi bülten falan gelmedi. Hani bu evet. Japonya'da gözlenmiş hani bu ürünler. Pazara özel bir şey de olabilir. Şimdi şunu da bilmiyoruz. Hani bu tabii Japonya'da gözlenmiş önemli bir olay. Deli gibi hani bilişim yayınlarında yer buldu. Ama tek bir kaynaktan çıkıyor. Ve bilmiyorum o kaynak Japonca mı? Şeyse o Akihabara falan bir siteler var. Hani ismini tam şey yapamayacağım. Evet. Onlar Japonca çünkü. Hani şey de olabilir. Ne bileyim AMD bir bundle paketi hazırlamıştır. Bir bayi, bir firma evet. için. Evet. Fotoğraflanıp bir anda yayılmıştır internete. Bakalım.
Yani belki sistemlerinde bir bütünlük olsun diye. Hani dediğin gibi bir komple sistem. Yani. Artık ekran kartı da AMD, anakart da AMD, işlemci de AMD.
Evet. Eskiden onay veriyorlardı. Hani evet. OCZ'nin falan AMD evet, serisi, evet. Nvidia serisi vardı.
Ya AMD'nin hani uzun dönemden beri şeyi de zaten şu söyleme. Ya biz komple sistem alırsanız sistemimiz çok fiyat performans konusunda iyi diyor. Hmm. Anakartı bizden alın. Bizim yongamız olsun. İşlemcisi işte bizim işlemcimiz olsun. Ekran kartı da bizden alın. İşte Dragon platformu vesaire zamanında AMD evet. duyurdu. Daha iddialı oldu. Herhalde o zincirin bir halkası da olabilir ama olabilir. Ben çok şey yapmıyorum yani böyle itimat etmiyorum bu şeye. Japon kaynaklı, tek kaynaklı olduğu için. Ben tamam dediğimde.
Bakarız abi, anlaşılır yakında. Şimdi Apple'ın olayı da bu hafta damgasını vurdu. Evet. Evet. Galaxy Tab'in satışını engelledi.
İlginç bir durum çünkü Galaxy Tab, bu işte Galaxy Tab 10.1 şimdiki evet. sürümü. Hani iPad'in iki tane canavar güçlü rakibi var. Biri bu, biri Motorola Zoom. Şimdi Apple'la Samsung'un patent kavgası aylardır sürüyor. Hani iki tarafta çeşitli yani hamleler yapıyor, geri evet. çekiliyor icabında falan filan. Şimdi bu savaş böyle hani yumruklarını sallıyorlardı ama şimdi ilk kez fiziksel olarak firmalara zararı olacak bir durum. Çünkü Avrupa'da Galaxy, Avrupa Birliği ülkelerinde Galaxy Tab'ın satışını durdurtuyor.
Evet, Hollanda hariç.
Hollanda'nın kanunları farklıymış. Hollanda'da ayrıca dava sürmekteymiş.
Evet, ayrıca sürüyor.
Şimdi büyük bir durum. Samsung için bir felaket çünkü Samsung'un tabii çok umudu vardı.
Tabii.
Tüketiciler için de sorun çünkü hani biz de seçenek istiyoruz. Bunlar Galaxy Tab, Motorola Zoom. En güçlü iki rakibiydi. Şimdi biliyorsunuz hani Galaxy Tab'i halletti. Şimdi Motorola Zoom'a gözünü dikmiş durumda. Evet. Ona dava şeylerini başlatmış. Sürecini başlatmış.
Ya ben şey alıyorum şimdi.
Amerika'da biraz daha zorlanabilir olay. Çünkü ikisi de Amerikan kökenli
şeymiş,
firma.
iPad'in zannedersem patentleri Avrupa kaynaklıymış. Evet. Yanlış okumadıysam. Ya da yani, okuduğumu yanlış anlamadıysam.
Şeyler çok farklı ilerliyor çünkü Avrupa ve Amerika'da bu tür davalarda.
Evet, evet, evet.
İki büyük Amerikan firması Motorola ve Apple. Yani böyle bir durumda tekelciliğe sanmıyorum izin verilsin. Çünkü o tekelciliğe doğru gidiyor olacak böyle bir durumda.
Orası öyle. Peki ben şey anlamıyorum. Şimdi Samsung iPad'lerin üreticilerinden bir tane. En büyük üreticisi herhalde.
Evet.
Şimdi
Yongasını üretiyor.
Yongasını üretiyor. Şimdi isterse Samsung Apple'ın da başını ağrıtabilir. Demek ki olmayacağına güveniyor Apple böyle bir şey.
Şey bir de şöyle Apple Samsung'u gözden çıkarttı galiba yarı üretken üretiminde de. Çünkü hani bir sonrakini ona ürettirtmeyecek tahmin ediliyor. Ya durum ilginç. Şimdi bu sorunun en büyük nedenlerinden biri şu. Apple'a vakti zamanında çok böyle hani ne diyeyim İngilizce'de hani generic deniyor ya çok geniş kapsamlı patentler verilmiş. Hani daha önce bir gündem konusunda dile getirdik ya. İşte ön yüzünde ekranı olan, dört köşesi yuvarlak olan, işte ekranında da 16 tane renkli ikon olan cihaz diye patent verilmiş. Ne yapsan bu patente giriyorsun. Yani bir akıllı telefon, ha tamam 16 ikon koymazsın da sen 20 ikon koyarsın ama hani ön yüzünde ekranı olan dört köşesi yuvarlak cihaz. Yani hangi buna uymayan akıllı telefon
yani
nasıl yapacaksın
neredeyse
ki?
Neredeyse evinde yaptığın tosta bile yani engel olabilir.
Ön yüzünde yani ekran yaparsan, şey resim çizersen. İşte hani bu kadar geniş böyle patentler alınması, şeyde de aynı şeyler geçerli. Dokunmatik ekranın kullanılışı, işte o multi-touch denen hani birden çok parmağı algılama sistemlerinde de böyle Apple'a müthiş geniş kapsamlı patentler verilmiş. Şimdi ne yapsan o patentlerin içinde kalıyorsun.
Ya işin ucu acaba şeye dayanır mı? Android'e dayanır mı? Onu merak ediyorum ben.
Valla orada zaten başka şeyler vardı. Ha bu arada tabii bu kavganın başka böyle oyuncuları da var. Mesela arada HTC'nin adı geçiyor. Arada evet. S3'ün adı geçiyor. Bizim ekran kartçı, grafikçi S3'ün adı. HTC satın aldı S3'ün patentlerini. Evet. S3'ün adı geçiyor. İşte bazen işte şey Nokia falan şey oluyor, bahsi geçiyor. Çok ilginç yani. Bütün dünyada tableti başka kimseye yaptırmayacağım gibi bir durum var.
Bakalım ne olacak?
Birazcık da şey enteresan.
Bu biraz da şunu gösteriyor. Lafını kesiyorum. Tabii, tabii. Pardon. Apple biraz da aslında artık rakiplerden
ciddiye alıyor.
Ciddiye alıyor. Korktuğunu gösteriyor aslında bu.
Tabii şimdi şu var. Bir kere bak şuna dikkat et. Hani ya piyasada 1000 tane tablet var. Hani 7 inçlik Android tablet. Evet. Hani 2 bavul doldururuz. Türkiye'de bile sayısız.
Çin'e gitsen tanesi 50 yani, dolardan.
Mesela Apple'ın orada bir hamlesi yok. Ama ne zaman bu iki güçlü rakip çıktı... Tam ya bunlar alınır dedirten rakipler çıktı. Apple harekete geçti. Birazcık da şey enteresan. Farkındaysanız hani firma rakibi iyice zora çıkmak sokmak için biraz da bekliyorlar. Hani şu ürün yapılsın, çıksın, satılmaya başlansın öyle vurayım ki iyice zarara uğratayım adam. Ya da işte iyice doğru. Büyük tazminatlar konuşayım diye. Asus Transformer henüz şey de değil.
Tabii. O kurtarır ama dock ünitesinden vesaire yani, dolayı.
Bir de şöyle Özkan hani Motorola'nın işte Samsung'un yanında Asus tabii küçük kalıyor.
Kesinlikle. Hani, tabii Avrupa ve Amerika.
Daha yani. Tehdit görmüyordur. Yani
daha bütçeyi koymadılar içine.
Yani. Ona gülüyor da olabilirler tabii gizli gizli. Ama hani bu tüketici için kötü bir durum.
Evet.
Tam seçenekler çıkıyordu. İşte Motorola, Zoom Türkiye'de satıldı bayağı. Türk Telekom sattı.
Tabii.
Samsung için hazır bekleyen böyle gelmesini bekleyen, almayı bekleyen insanlar vardı.
Tabii.
Neyse ki biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Bizde ayrı dava konusu olur bunlar.
Tabii Apple başlamaz, ofis açmıyor Türkiye hali.
Dava sonuçlarına kadar iPad 20 çıkacağı için zaten.
Buradan stoklayıp Avrupa'ya satarız.
Evet, evet belki. Ya da Türkiye'ye gelsinler alsınlar.
Hep biz gidiyoruz. Biraz da onlar gelsin.
Evet, gelsinler alsınlar.
Şimdi diğer haber Samsung, Sony, Panasonic. Üç televizyon üreticisi bir ortak gözlük, üç boyutlu gözlük standartında çalışmaya başladı.
Evet.
Burada da kullanılan teknoloji Expand 3D.
Evet.
Bunlar ama şu anda gözüken aktif
gözlük.
Gözlük üzerinde çalışıyorlar.
Yani pili olan, elektronik evet. Bir devresi olan
dolayısıyla
gözlükler.
Dolayısıyla her ne kadar Panasonic, Samsung, Sony çok büyük devler olsa da yine bir ikilik yaratacak bu durum. Bir tarafta pasifler olacak, tabii, bir tarafta aktifler olacak. Ve bunların fiyat farkları var. Şimdi işte en son LG'den bahsetmiştik geçen günlerde.
Evet.
LG bir monitör, ekranda 7 tane gözlük veriyor. Çünkü gözlük çok ucuz.
Pasif gözlük.
Pasif olduğu için.
İstediği kadar üretip veriyor.
Ama diğerinde aktifte fiyatlar 200 liraya falan da rahat oluyor.
Evet.
Şu sorun vardı. Birbirine uymuyordu gözlükler. Şimdi bu firmaların yaptığı gözlükler o standart oluşursa hepsi birbirine çalışacak.
Acaba eski gözlükler çöp mü olacak? Ben hani
ya ben onu düşünüyorum. Geçmiş olsun mu demek lazım acaba?
Yani eski ne olacak? Bir kullanıcılara. İlk satın alanlara bir kötü sürpriz mi geliyor? Çok hızlı geliştireceklermiş standardı. Ama senin dediğin gibi sırf aktif gözlüklerle ilgileniyorlar.
Evet.
Şimdi bakalım. LG'de, ama yani yine de ben mutluyum.
Her yerden LG panel karşımıza evet. Çıkıyor. Ama diğer taraf da çok güçlü firmalar yani Sony'ler, Samsung, Panasonic. Yani bunlar bir standart koyarsa muhtemelen onların dediği olur bu konularda bence.
Ben 3D'de her zaman en güçlü Sony'yi görüyorum. Çünkü Sony şey de üretiyor. Yani film de üretiyor.
Tabii, evet.
Yani içerik de üretiyor, oyun evet. Da üretiyor.
Ya yani
da
sinema üretiyor. Salonuna kadar her yerde var Sony.
Evet. Her yerde var, evet. Doğru.
İşte yanına da böyle ama tabii tek başına yine de standart koymak zor. Ama yanına bu kadar güçlü bir iki partner geldi mi bastırıp ama hala şey yani bu 3D'nin çözümü bence bu değil. Hani 3D'de belirsizlikler var. Geleceğinde işte soru işaretleri var ya. Yani bu standartlaşma da onun çözümü değil bence.
Yani bu gözlüğü ortak gözlük yapacaklar. Hoş güzel ama işte dediğin gibi mesela şu karanlık olayını bir kere çözmeleri lazım 3D'de.
Tabii ki tabii.
Şimdi
ki.
En son işte 3D'ye gittiğim film hangisi? Transformers'tı. Yani film bariz karanlık. Bir türlü şey yapamadım.
Işık kayboluyor.
Evet, çok ciddi.
Ama sen nerede?
Onlara çözecekler mi acaba? Real 3'te.
Real'de.
AFM sinemalarında.
Real'deki kayıplar biraz daha az şeye göre. Aktif shutter'a göre. Yani hı-hı. Sen bir de aslında iyisine gitmişsin.
Evet.
Yani o açıdan iyisine gitmişsin. Mesela LG'nin T teknolojisi şu, o senin dediğin sorunu şöyle çözüyor. Ekran ekstra aydınlık. Enerji harcatmadan, ekstra enerji harcatmadan biraz daha aydınlık. Bu sayede görüntü daha az kararıyor. Yani LG'nin teknolojisi de şu anda çok rekabetçi bir teknoloji ama işte karşısındaki firmalar çok büyük. Şimdi diğer haberime geçeyim. Abi Nokia stratejisini değiştiriyormuş. Ne yapacaklarmış bunlar?
Ya Amerika'da bir şimdi Nokia'nın zaten hani her şeyini değiştirmeye çalıştığını biliyoruz, görüyoruz.
Aramızdaki Nokia'cı sensin çünkü.
Evet. Şimdi Amerika'da bir röportaj yapılmış. Nokia'nın Amerika'da işte Nokia Incorporated diye ayrı firması varmış. Hani Nokia'nın şubesi ama firma. Tek başına firma olarak. Şimdi röportaj yapılmış. Çok ilginç adam bir kere şey diyor, yani yönetici röportaj yapılan. Windows Phone'da biz diyor başarılı olmak istiyorsak başka her şeyi bırakmalıyız diyor. Hiçbir şey öyle. Çünkü diyor Windows Phone'da da başarılı olmazsak geri kalan hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. O yüzden işte Symbian 60, Symbian 80, Symbian 40, Migo. Bunların hepsi diyor Windows Phone'lu telefonlar geldi mi biter. Windows Phone'lu telefonlar ve aksesuarları bizim için diyor artık önemli olan bu olacak. Bunun dışında Nokia kar marjı düşük olduğu için şimdiye kadar Amerika'da hep telefonlarını kendi hani perakende mağazalarda satıyormuş bizim alıştığımız şekilde. Fakat biliyorsunuz hani Amerika'da Avrupa'da telefon şebekesinden telefonu almak yaygın. İşte belli taahhütlerle falan aylık ödemelerle. Bu servisi artık ben de kabul edeceğim diyor. Yani benim de telefonlarımı işte AT&T, Verizon falan satacak diyor.
Yine bu, çok geç kırılmış.
Yine geri adım. Yani eski böyle mağrur tavırlardan geri adım. Bunun dışında N9 Amerika'da olmayacak diyor. N9'un durumu çok ilginç. İngiltere'de de N9 yok. İsveç'te Nokia'nın sitesinde geri sayım varmış İsveç sitesinde. O sayım, o sayfa ortadan kaldırılmış. N9 bir tek Türkiye'de gelişecek.
Benim tahminim rakiplerin çok güçlü olduğu ülkelerde Nokia biraz tırsıyor diyelim. Yani
galiba.
Çünkü zaten bir sıkıntı kurşunu var. O evet, da evet. N9 harcamak istemiyor diye düşünüyorum.
Şunlar çok ilginç. Mesela o röportajda verilen bilgilerde şundan bahsediyor. Artık diyor bizim odağımız Amerika. Ürünleri de akıllı telefonları Amerika pazarı için geliştireceğiz. Bütün dünyaya uyarlayacağız. Ama diyor ilk şey Amerika. Zaten diyor Windows 7'li telefonlar Amerika ofisinde geliştiriliyor diyor. Amerika tasarım merkezi varmış Nokia'nın. Çok ilginç yani, çünkü Nokia nedir? İşte Avrupa merkezli evet. Bir firmadır. Çıkışlı bir firmadır. Bütün stratejilerini Amerika üzerine kurmuşlar. Amerika'da akıllı telefon pazarını elde edersek işte her yerde kazanırız diyorlar. Şeyi falan da gözden çıkartmışlar. Hani biz gündem toplantılarında da dile getirmiştik. O Nokia'nın ucuz telefonları, işte ekonomi sınıfı 100 liralık telefonlar falan. Benim anladığım kadarıyla bu tabii bir yöneticinin sözleri. Ama benim o sözlerden gördüğüm kadarıyla onları bile gözden çıkarmış Nokia. Evet. Akıllı telefon, Windows'lu akıllı telefon ya olacak ya olmayacak. Şu andaki yaklaşımları bu.
Evet, diğer habere geçeyim. Amazon bulut servisinde sıkıntı oldu. Ve Foursquare falan çöktü.
Ben bu ne zaman olacak diye bekliyordum açıkçası, bulut servisinin ne zaman çökeceği ilgili. Çünkü bulut servisi nedir? İşte kümelenmiş bir sürü bilgisayar var.
Yani.
Sen servisini oraya koyuyorsun. Ölçeklenebilmesi kolay. Yani sen daha fazla evet. Güce ihtiyacın varsa o buluttaki sistemlerden daha fazla güç ihtiyacı oluyor. Ve bunların ön plana çıkma şeyleri nedir? Anahtar noktaları. Biz çökmeyiz. İşte evet. İstediğiniz kadar performans bizde var.
Senin bilgisayarın çöker. Biz çökmeyiz.
Ama işte veri bu da kaybetmeyiz. Biraz yazılım işi aslında. Yani arka tarafa baktığımızda
burada şey olmuş. Çok hani doğal afet, yıldırım düşmüş.
Evet.
Yani
ve hani o giden kapasite diğer sunuculara pek doğru yönlendirilmemiş.
Evet.
Yani işin bir de şey tarafı var. Yani yazılım tarafı da var işin aslına bakarsanız. Ben bulut servislerinde kapasite ya oraya kaydıkça sorunların oluşacağını düşünüyorum.
Uzun vadede. Bu ama iyi bir ders.
Tabii.
Çünkü hani Şimdi bulutun esprisi ne? Hani bu sana senin verini, adam diyor ki ben bu veriyi hiç kaybetmeyeceğim. Her zaman sana erişebilir soracağım. Nedir esprisi? Çünkü senin verin bir sürü yerde duracak. Bir yerde değil aslında. Sen fark etmeyeceksin ama. İşte bu hani felsefe bir yıldırım çarpmasıyla dağılmış. İşte buradan hani bu ders olmuştur eminim ki. Hani bunun
olmuştur
tabii. Olmaması için neler yapılacak araştırılıyordur. İyi olmuş dolayısıyla. Forsker falan çalışmamış.
Evet. Birkaç servis gitmiş.
Netflix falan etkilenmiş. Türkiye'yi etkilenmez tabii Netflix de. İlginç bir durum. Daha şeyler falan da yaşayacağız kesin. Hani
tabii yaşanacak.
Bulutta ne sorunlar, ne korsanlıklar, ne hacklemeler.
Ne çakallıklar.
Hani yaşayacağız. Bu.
Ya mesela şeylerde yaşanmaya başladı. Mesela bu CDN denen Content Distribution Network, yani evet, içeri dağıttığın o da aslında bulut servisleri.
Evet.
Şimdi mesela biz bunu TeknoSeyir'de ve PC Labs'ta kullanıyoruz. Şimdi adamların altyapısı sağlam ve güçlü olduğu zaman senin hakikaten işine yarıyor.
Evet.
İşte yüklediğin fotoğrafların, videoların gelmesi hızlanıyor. Ama ola ki sistemlerinde ya da altyapıları ya da bağlantılarında bir sorun var. Bittin. Yani
tabii, sen de gidiyorsun.
Belini tamamen oraya bağladığın evet, zaman durum çok kötü.
Ama çalıştığında da çok güzel bir şey.
Çalıştığı zaman kesin maliyetleri bile çok düşürüyor.
Ya o yüzden bulut demek yani sistemi kurmak büyük maliyet işi. Hani iki tane sunucu aldım ben, biz de bu işe bir kenarından başlayalım diye bir şey yok.
Öz bulut.
Hani Amazon Amazon kadar olacaksın.
Ultrabook bilgisayarlar için Intel'den destek. Intel 300 milyon dolarlık bir fon oluşturmuş Ultrabook. Üzerinde çalışma yapacak firmalar için. Bayağı bir yüklenecekler anlaşılan.
Çok ince. Ya bu MacBook Air'ın etkisi.
Evet.
Çok ya ince. Hatırlıyor musunuz? Hani şey konuşmuştuk bir ara gündemde. Intel şu anki tablet konseptine çok
girmiyor.
Girmiyor hem de değişeceğini düşünüyor.
Evet.
İşte müşterilerin aslında kullanıcıların daha farklı bir konsepte ileride daha sıcak bakabileceğini düşünüyordu. Herhalde onun devamı olan bir şey bu.
Siz gördünüz mü hiç Ultrabook?
Valla Ultra Mobile notebooklar vardı bir zamanlar. Evet. Hani onların optik ucusu falan olmazdı. O zamanlar için garip şeylerdi. Yani o zamanlar dedim de 3-4 senelik konular. Şeyler çıktı. Düşük gerilimli hani notebooklar çıktı ama ultrabook tam birebir bir ultrabook'la henüz tanışmadık. Esprisi ne? Çok ince bir notebook ama netbook değil. Gücü yüksek. Pil ömrü çok yüksek. Fakat işte MacBook Air gibi incecik kağıt gibi bir notebook. Atom olmayacak ama Sandbridge olacak. Ya da daha sonra işte Sandbridge'in ileride çıkacak olan örnekleri olacak. Ben hani ultrabook düşüncesi bana güzel geliyor. Çünkü hani incecik hafif bir notebook ama içinde atom yok. Yani çünkü atomun performansı yetersiz. Hani günlük, hani bizim kullanımımıza, profesyonel kullanıma yetersiz.
Evet.
İşte burada şey yok. Atomun, Sandbridge'in gücü. Bol bol bellek. İşte adam gibi hard disk ya da SSD.
Ama şey de belli değil abi. Mesela fiziksel tipi nasıl olacak aletin? O konuda da ciddi bir şey yok.
Ben yani 13 inç şey civarında bekliyorum.
Hayır, notebook mu yoksa tablet tarzı mı yoksa ikisinin biraz karışım mı?
Notebook ama ekranında dokunmatik şey var. Kontrol var. Ve içinde de normalde tablette olan GPS, işte accelerometer, pusula falan gibi sensörler de var.
Ya biz o zaman şunu göreceğiz.
Sensör yok mesela.
Öyle bir sistem ki bu şu anki kullandığımız tablet deneyimini notebook'la birleştiren performanslı bir
sistem
göreceğiz aslında.
Öyle öyle. Bakalım.
Bakalım.
Ben merakla bekliyorum yani direkt tablet konseptinin geçici heves olduğunu düşünüyorum şu anda. İhtiyacı olmayan kişiler için. O belki daha kalıcı olabilir.
M-Disk geliyor. Verileri sonsuza kadar saklayacağız.
Allah Allah. Nedir, evet, nedir bu?
M-Disk, LG ve Millenniata firmalarının ortak çalışması Ekim ayında karşımıza çıkıyor. Bir disk aslında bu. Bildiğin DVD'ye benziyor. Yani zaten öyle.
Optik disk.
Evet, optik disk. Geriye de uyumlu. Yani yeni bir alet almıyorsun. Şu an alaşımı falan çok böyle net değil ama iddiaları hem dayanıklı, fiziki dayanıklılığı var hem de işte sonsuza kadar veriyi saklıyor, bozulmuyor yani. Böyle bir disk, adı M-Disk.
İlginç.
Göreceğiz bakalım. Ekim ayı da yani çok yakın bir tarih artık sayılır.
Fiyatı da şey 3 dolar tanesi. Ucuz.
Sadece yazmazdı. Gerçi. Yani bakalım. Yani bu fikre ne diyorsun? Verilerin sonsuza kadar korunması.
Valla şimdi şöyle bir durum var. Normal CD ve DVD'ler ilk ortaya çıktığında biliyorsunuz 100 yıl lafı çok kullanıldı.
Evet.
Ama işte senin benim evimizde kullandığımız aldığımız DVD'ler 100 yıl falan dayanacak şeyler değiller. Çoğu şimdi hani hele o no name falan işte ya da ucuz DVD'leri kullandıysanız hani benim kişisel tecrübem o en ucuz en adiler 5 yıl falan. Markalılarda ha tamam hani 1995'te yazılmış falan DVD'ler var bende. TDK'nın Philips'in diskleri hala çalışıyor. Ama ucuz markasızlar kesinlikle çalışmıyor. Şey isterim. Sonsuza kadar kısmı çok gerekli değil de ömrümün sonuna kadar dayanacak bir şeyler isterim. Çünkü şöyle bir sorun var. CD sürücü bulamayacaksın. Hani şimdi mesela...
20 sene sonra onu okuyacak.
Şimdi mesela tozlu rafların konusuna giren bir şey. 8 inç disketler var. Floppy disket işte 5 yere. 8. Şimdi bir 8 inç disket getirsem buraya ya da 3 inç disket getirsem drive'ını bulabileceğiz mi? Çok eBay'i birbirine katmamız lazım. Bulursak da kim bilir ne para bizden. 2 bilgisayar parası isteyeceklerdir. O durum var. Hani optik diskim sonsuza kadar çalıştı ama DVD-ROM'um çalışmadı. Nasıl olacak?
Evet doğru. Evet bekliyoruz bakalım zaten fazla da bir şey kalmamış.
Pahalı değilmiş ama. Yani evet, arşivciler, arşivciler alabilir.
Evet. Diğer haber Apple birkaç saatliğine dünyanın en değerli şirketi oldu. Kıl payıyla böyle 341.5 milyar dolara erişmiş. ExxonMobil'i geçmiş 341.4 milyar dolar da ExxonMobil.
100 milyon dolar mı aradaki fark kalmış? 100 milyon dolar. Steve Jobs'un cebinden şey yapar, ekler.
Tam ExxonMobil'i burada söylemesi ayıp olacak ama ilk defa duyuyorum yani. Böyle.
Exxon Türkiye'de yok şey petrol firması.
Petrol firması.
Çok evet. Çok büyük firma ama Türkiye'de yok. Ya da belki hani Türkiye'de belki alt firmaları falan var. O yüzden biz tanımıyoruz ama Amerikalılar için çok tanıdık.
ExxonMobil evet. Yani bu şey tabii piyasalardaki dalgalanma nedeniyle adamlar biraz bocaladılar. Yoksa Exxon'un fiyatı öyle düşecek bir şey değil, değeri düşecek bir şey değil. Petrolün değeri zaten düşmedi.
Evet, evet.
Bu piyasalardaki kriz olayı bütün firmaları vurdu. Demek ki onun etkisinden diyorlar. Ki bu etkinin de geçici olduğunu düşünürsek ki geçmiş zaten. Hemen yerini geri almış ExxonMobil.
Ama şey yine güzel. Bir teknoloji firmasının bir petrol deviyle kafa kafaya gidebilmesi güzel.
Şimdi ExxonMobil deyince ben onu ilk başta şey sandım. Mobil iletişim firması. O yüzden evet, tanımıyorum.
Benzinci. O zaman da bir Exxon Valdez muhabbeti vardır. Alaska'da işte bunların tankeri petrol sızıntısı yapıp dünyanın en büyük çevre felaketini yarattı falan filan.
Evet evet.
İşte çok büyük dişli firmalardan birisi. Bir teknoloji firması bununla yarışır hale geldiyse ne güzel. Acaba Microsoft hangi sırada? Onu merak ediyorum.
Ona da bakarız. Bu Microsoft hiç böyle bir şeyi başaramamış bu arada. Onun bir hissi var en azından. Evet diğer haberimize geçelim. Şimdi senin haberin bu aslında. Sony PlayStation Vita ön siparişleri açıldı.
Bekliyoruz. Ne zaman satış?
Valla Best Buy'ın şu anda şeyi var. 03.30.2012 diyor. Buradaki screenshot'a bakıyorum şu anda.
Çok ileri tarih fiyatı uygun.
Acaba önce Japonya'da mı çıkacak?
Olabilir.
Daha önce de o Sony'nin alışkanlığıdır. Yılbaşı sürecini şeyde karşılayıp, Japonya'da karşılayıp.
Evet, fiyatlara bakalım. 249 dolar bu zaten açıklanan fiyatıydı. Wi-Fi modeli ama. Bir de 3G artı Wi-Fi var. O 300 dolar.
300 dolar. Evet. 250 dolar demişlerdi.
Sen ama herhalde onu alacaksın.
Ben Wi-Fi'lisini alacağım. Yani 3G, benim şu anda bir 3G aboneliğim yok zaten. Olsa da hani ben onu notebook'ta falan kullanırım. Hani o sim kartı sök, ona tak, buna tak uğraşmayı düşünmüyorum. Wi-Fi'li ortamda zaten hani update'ini ya da indireceğin şeyi indirirsin. Evet. Yani 3G yapar, şey olur. denk gelir verirsin ama ya da işte git almaya kalkarsın 3G'lisini bulamazsın alırsın ama şey 3G'lisi vardır bir tek alırsın ama bence 250 dolarlığı tatmin edici.
Sen artık Japonya'dan getireceksin herhalde. İmkan var çünkü bu sene kesin orada çıkıyor ama işte yani her ne kadar tarih Best Buy falan koymuş ama o belli bir tarihi yok diğer bölgeler için.
Vallahi Japonya'da tanıdığımız yok ama.
Şimdiden işte yolunu yapmaya başladı. Yani,
tekno seyircilerden dinleyen varsa Japonya'da olan hemen bir şeyimizi uzatalım. Şimdi yardım isteğimizi iletelim.
Evet, İngiltere Başbakanı'nın açıklamaları. Sosyal medyanın kötü amaçlarla kullanılması nedeniyle sosyal medyanın patronlarıyla diyelim bir görüşelim diyorlar. Bakalım yani bu işler böyle gitmez. Bütün bu işte isyancılar diyelim sosyal medyadan örgütleniyorlar. Böyle kullanılırsa buna bir kısıtlama lazım diye bir fikir var ortada.
Yine hani bunlar şey internetin nasıl çalıştığını, internetin doğasını anlamayan birinin sözleri gibi geldi bana.
Çünkü zaten hani orayı kapatsan başka yerden çıkarlar. Yani bu zaten tabii, çözüm
tabii,
değil.
Tabii tabii. Artı şey var. Yani sonuçta ne? Telefon. Tamam telefonla işte pizza siparişi de verebiliyorsun. Ya da işte ne bileyim arkadaşını arayıp hadi gel işte gidelim filancayı dövelim diye de konuşabilirsin. Yani hemen birinin çıkıp işte telefon kötü amaçlar için kullanılıyor. Yani nasıl şey yapacaksın? Nasıl yasaklayacaksın? Nasıl engelleyeceksin?
Kaldı ki yani bu örgütlenenleri aynı yöntemle yakalayabilirsin de.
Tabii. O da çok doğru bir düşünce. Ya hemen işte yasaklayalım edelim atlamayı seviyorlar ama internetin doğası ya Twitter. Twitter'ı ne yapacaksın? Nasıl sansürleyeceksin?
Tabii.
İşte yani popüler olan konuların takip edip ya da hashtaglere göre onların direkt bloklaması. Çünkü Twitter'ın şu an tam net hatırlamıyorum ama öyle vukuatları var. Engellemeleri. Belirli konu üzerine yazamıyordun.
Ama şey olur diyoruz. Yani hemen yok işte mesela ne bileyim uyduruyorum şimdi. İşte Nokia kelimesini yasakladı Twitter. Nokia'ya karşı saldırı var. Nokia yerine işte armut demeye başlar insanlar ve bu çok kolay duyulur. Hemen şeyi şey olur yani.
Şunu göremiyorsun. Ya insanlar ne üzerine yazışıyor? Ya sen de belki olaya müdahil olacaksın. Evet, protesto var.
Trending.
O trendi takip göremediğin zaman sen bu sefer zaten otomatikman
haberin olmuyor.
Evet. Haberin yok. Dışarı itilmiş oluyorsun. O sistemi zaten uyguluyor Twitter bildiğim kadarıyla.
Bunlar biraz daha şey istiyor. Hani şunları engelleyin diye böyle bir Twitter'a bir komut gitsin.
Ya onlar utanç edecekler. IP ver bize. Kullanıcı bilgileri ver. Onu ver, bunu ver. Facebook'taki sayfayı kapat.
Yani ya da işte Twitter'a girmek için de şey mi? Adı neydi? Vatandaşlık numarası, Twitter lisansı, ehliyeti falan.
Şimdi gündemin Türkiye kısmına geçelim. İyi ki güzel bir haber. Deprem anında GSM şirketlerinin GSM iletişiminin kesilmemesi için Türkiye bölünmüş. Operatörlere de dağıtılmış herkese bölgesi. İşte en büyüğünde Turkcell kapmış. 16 bölgenin sorumluluğu Turkcell'de.
Tamam.
Gerçi işte 25 bölgeye bölünmüş. 16'sı Turkcell'de olunca yine yani hani şey zaten altyapının yoğunluğu o an herkesin birbirini aramasından dolayı bunlar oluyor. Yani acaba evet.
Herkes telefona saldırıyor.
Evet. Hani altından kalkabilecek mi? Turkcell yine en büyüğünü kapmış ama bunun testi ancak o zaman
Murat, ideal şey hiçbir zaman sağlanamaz. Çünkü şöyle biliyorsunuz hani normal kablolu telefon şebekesi de hani belli bir anda belli bir sayıda arama yapılacağı varsayılarak kuruluyor. Yani herkese şey yapamazsın. 10 bin abonen varsa o şebekeyi 10 bin abonelik kuramazsın. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ne yapıyorsun? İstatistik yani bunun yıllar öncesinden bilimi yapılmış. Yani 10 bin kişinin aynı anda 1000 kişisi maksimum telefonda olabilir diye düşünüyorsun. Hani daha doğrusu hesaplıyorsun. Şebekende 1000 kişilik kuruyorsun. Sonuçta yine aynı şey olacaktır ama belki şey hani iyileştirmeler yapılacaktır. Kapasite artımları olacaktır. Daha iyimser hani şeyler, senaryolar ya da kötümser senaryolar
işe yarayacağı duracaktır. Yer şu biraz da şimdi senin bölgende deprem olduğu için sonuçta Türkiye olduğu gibi sallandı.
Evet.
Senin bölgende deprem varsa oranın iletişiminden sen sorusun. Gerekli işte yatırımları, altyapı araçlarını oraya ulaştıracaksın ve orada iletişimi en kısa zamanda sağlayacaksın. Bu açıdan mantıklı. Yani en azından herkes kim nerede sorumlu bilir. Ona göre tedbirini alır.
Ya tabii, şöyle bir şey var bir de mesela.
İşte kapasite iyileştirilir. Evet.
Bu tür durumlarda mobil taşınabilir olan şeyleri, istasyonları getiriyorlar. Fakat bu taşınabilir mobil istasyonları olası bir deprem durumunda işte uygun yerlere gidip ulaştırabilecekler mi? Onun bir de lojistik konusu var.
Doğru, doğru. Bakalım yani genelde bu konuda bir iyileştirilme yapılması hepimizin işine yarar.
Evet.
Ve tabii bir de şimdi mesela İstanbul Turkcell'e verilmiş. Avea, işte Vodafone müşterilerin mağdur etmemesi gerekiyor.
Doğru. Herkes açık olması gerekiyor. Ben burada bu konuda şöyle bir deneyim yaşadım. Bu 17 Ağustos'ta. 1999'da. Şunu gözledim. Analog bir telefon sensörü. Bütün dijital şebekeler çökmüşken, cep telefonu şebekeleri çökmüşken benim evimin telefonu analogtu ve çalışıyordu. Ben herkesi arayabiliyordum. İlginç, dijital şebekeler su koyuvermişken eski toprak çalışmaya devam ediyordu. Acaba teknik açıklaması nedir onu bilmiyorum tabii.
Evet, çizgi elektronik RMA servisini bağımsız markalara da notebooklar tarafında genişletiyor.
Bugünün haberi bu
evet,
da.
Evet, bu da güzel bir haber.
Güzel bir şey çünkü ben şunu çok gözledim. Hani çizgi elektronik deyince Niyazi Saral hemen akla gelen evet. isim. Firmanın kurucusu, yöneticisi. Şimdi ben Niyazi Bey'e Dark Hardware forumlarında da, Facebook'ta da ya işte Niyazi Bey bütün bilgisayarlara bakın işte benim bilgisayarımı da tamir eder misiniz falan. Hani ücreti neyse vereyim ne olur çizginin servisi benim anakartıma da baksın diye talep eden çok gördüm. Tabii şimdi onlar Asus üzerine çalışıyorlardı. Hani o kadar yayılamıyorlardı ama demek ki gerekli hazırlıkları yaptılar. Notebook'ta marka bağımsız servis vereceklermiş. Üstelik şeyi kullanıyorlar. Şimdi çizginin çok iyi yaptığı şeyler var. Bu online arıza kaydı veriyorsun. Evet. Kargo geliyor, alıyor falan filan otomatize edilmiş şeyler. O imkanları kullanabiliyorsun. Arıza tespiti için para alınmıyor ki bu çok önemli bir şey. Ki normalde hani bana sorsan ben bir teknik servis kursam arıza tespiti için para alırım. Çünkü bazen o arızanın tespit edilmesi 4 saat sürüyor.
Doğru.
Yani sen sonuçta o elemana maaş veriyorsun ya da kendin yapıyorsan ekmek yiyorsun. Arıza tespiti için ücret alınmayacağı belirtilmiş. $35 bir standart bir servis ücreti eğer bir müdahale yapılırsa belirtilmiş. Ayrıca parça. Ama parçalarda da şey demişler. Biz hani parça kar koymayacağız. Hani üretici bize parçayı kaça mal ediyorsa size o faturayı yansıtacağız. Güzel. Olumlu çalışmalar. Çizgi elektroniğin hani kadrosu şeyi de ve teknik donanımı da belli.
Tecrübesi.
Tamir ettikleri bir anakartı falan tamir ederlerse 3 ay ayrıca garanti veriyorlar. Kendi evet. tamirin garantisini veriyorlar.
Özellikle bu notebook tarafında garantisi bitmiş ürünler kullananlar için çok iyi haber.
Tabii şimdi bir notebook çünkü gönderiyorsun servise ve gelen fatura yani genelde $200 aşağı bir fatura evet. bekleme. Hani bir notebook bakımından servisinden. Garantisi bitmişler var, parçası bulunamayanlar var.
Bir de anakart değiştirmek, tamir etmek değil. Burada gerçekten tamirden söz ediyoruz.
Evet. İyi bir şey.
Ben çünkü deneme amaçlı bir tane notebook göndereceğim. Bakalım yapabilecekler tamam. Onu konuşuruz.
Senin
Z51'i. Hakikaten gerçekten tamire ihtiyacı olan bir cihaz. Ekrana dokunuyorsun, sistem kendini otomatik kapatıyor. İşte temassızlıklar var. Klavye çalışmıyor, altındaki bağlantı kablosunu kopardın. İşte kablosuz ağ düğmesini açınca sistem kendi kapatıyor. Ciddi arızalı bir notebook. Bakalım fatura ne gelecek. Onu değerlendiririz. Test
evet olarak. İyi olur abi.
Notebook servisleri çok çoğaldı.
Çok.
Hani şimdi aslında mesela Karaköy'de falan işini yapan birkaç firma ben hatırlıyorum. Var. Bir ara Sebit'e falan gelmişti. Ellerinde her model için işte ekranlar, klavyeler falan var. Yani bu en çok muhtemelen işte dediğiniz gibi şeyleri mutlu edecek. X markanın servisine gidip $300 fatura almaktansa.
Tabii. Yani bu ilginç bir şey, güzel bir şey. Şimdi herkes notebook tamir ediyorum diyor.
Evet.
Fakat hani güzel firmalar, pırıl pırıl büyük firmalar var. Özel servis arabası olan bilmem ne ama böyle karanlık hani içeride eşkıya suratlı bir adamın oturduğu yerler de var. Gidiyorsun notebook tamircisi diye. Korkarak çıkıyorsun geri. Biraz böyle kaliteli seçeneklerin artması.
Şimdi şu kısım var. firmanın güvenilir olması şu açıdan önemli. Verdiğin sistemdeki veri güvenliği. Yani içinde diskinde belki yani, işte fotoğraflarım var, işte bilgilerim
ama
var.
Ama onu sen sağlayacaksın Özkan. Evet. O çok büyük bir güvenlik açığı. Ben zamanında bilgisayar teknik servisinde çalıştım. İnsanlar bize notebookların, yani notebookların dizüstü o zamanlar nadir bulunur. Desktop makinelerini getirirlerdi. Ve içlerin aman tanrım. Hani ne yaparsın? Hani müşteri mesela bilgisayarını formatlayacaksın ama hani adamın böyle bir talebi olmuşsa ya da işte böyle gerekiyorsa onun içeriğini başka bir diske kopyalarsın. Hani adamın diskini sonra formatlayıp geri içeriğini, şey, yazışmalarını falan geri vereceksin. Ve hani Allah'ım ne içerik. Yani fotoğraflar, hani benim görmemem gereken şey, içeriğine bakmasan bile kopyalarken dosya isimlerini görüyorsun.
Evet.
Hani benim görmemem gereken dokümanlar, benim görmemem gereken fotoğraflar, yazışmalar.
Evet. İlk cinayetim.jp.
Hiç dikkat edilmeden bilgisayar servise bırakılıyor. Ha bunun da daha bir de tabii şey de vardır. Diğer kabus tarafı da şu. Bilgisayar gelir, her tarafına şifre konmuş.
Tabii.
Hayda, bu sefer de işini yapamıyorsun.
Abi teknik olarak düşünürsen, aslında bakarsan bir laptopun diski arızalı ise diskini anla çıkarıp vereceksin müşteriye.
Ben öyle yolladım servise. Çünkü hani diskindeki dosyalar sonuçta bana lazımdı. Hani onu desktop makineme harici olarak takıp kullandım. Fiziksel benim dizüstü bilgisayarımın menteşesi kırılmıştı. Çalışmasında bir şey yok. Oralarını bilgisayarın power'ına basmaları bile gerekmiyor. Diskini söküp yolladım. Oldu.
Yani
ama
kendi,
şey,
yani servis kendi diskiyle de işini rahat rahat yapar yani.
Ama Murat, bunu takdir edebilmek zor. Hani ben hani az buçuk hani bilgimiz var, şeyimiz var. Hani ben sorunumun diskle ilgili olmadığını biliyordum. Öyle yolladım. Ama hani bunu her kullanıcı yapamaz. Ne yapacak? Bilgisayarını servise yollarken yedeğini alıp diskini temizleyecek. Ha şey çıkar, tabii şu var. Şimdi çizgi elektronik gibi ya da işte eşdeğeri bir firmaya yollarken tabii ki belli bir güven duyarsın. Verilerim dışarı sızmayacak şeydi. Yani çünkü ya da en azından şunu bilirsin. Çizgi elektronikteki adam o diski söküp başka bilgisayara takıp undelayed programıyla silinmiş dosyaları tabii aramayacağını tahmin edersin artık. Zaten başlarını kaşıyacak vakitleri yok bu iş için. Ama böyle işte iş anının bilmem kaçıncı katında altılı ganyan bayisinin yanına açılmış. Şimdi böyle yerler var. İşte buraya bilgisayarını servise bıraktığında ne olacağını pek bilemezsin.
Evet.
Biraz dikkat edeceksin. Şu da çok var. Ben bunu masaüstü bilgisayarda ve anakart konusunda da gördüm. İşte notebook'ta da görüyorum. Ya nasıl yaparız bir şekilde abi diye bilgisayarı servise alıp sonra da abi ya, kusura bakma yapamam. İşte beyni yanmış bunun falan.
Beyni yanmış.
İşte bunun parçası bulunmuyor diye iade edenler de var. İşte onun da umudu şu. Hani ya belki bir kablo belki yerinden diye çıkmıştır, takarız yaparız,
evet,
umudu. Ya yani sonuçta böyle düzgün evrakıyla şeyiyle iş yapan teknik servisler artsın.
Evet.
Herkesin işine yarar.
Diğer haber, oraya eline gelen teklif. Twitter'da bir reklam ajansı diyor ki,
ahlaksız
evet,
teklif.
Bizim haberlerimizi, işte ürünlerimizi falan duyurursan, tanıtırsan sana para vereceğiz.
Ama şey diyorlarmış, işte göndereceğimiz mesaj, sen yazmıyorsun, biz sana vereceğiz.
Aynen, ve hazırlayacağız.
Evet. Ben bir şey söyleyeyim çok net, çok kısa. Kısa olay olsun, fazla abartılmış.
Evet. Evet. Yani bununla ilgili ayrı bir şey yapacağız, program yapacağız çünkü.
Fazla abartılmış olay.
Valla dünyada bunu ünlüler yapıyor.
Evet.
Gazeteci yapamaz.
Tamam, güzel. Bakalım, güzel tartışma.
Paris Hilton yapar.
aslında haberlerimizin sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Oyun haberine geçiyoruz.
Son şey haberimiz var. IBM PC 30 yaşında. Bu önemli bir haber.
Ha, onu, aa,
evet.
Onu atlamışız.
Neden Microsoft önemli? MS-DOS'tan konuşmuştuk.
Evet. Biz program yaptık onu burada.
İki hafta önce.
Onu da sen yaptın.
İki hafta önce MS-DOS'tan konuşmuştuk. İşte IBM'le, IBM PC ile yaşı, çünkü işte birbirlerinin çıkış noktası. IBM PC için MS-DOS var. İşte birbirlerini gerektiriyorlar. IBM PC ilk kez eve satın alınabilir. İşte PC, personal computer. O zamana kadar çünkü bilgisayar hani personal, kişisel değil. Üniversitede var.
Doğru.
Sen gidiyorsun terminalden.
O da kadar zaten.
İşte şey, saatlik kiralıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ama işte ne? IBM PC. İlk kez kişisel bilgisayar. Hepimizin şu anda işte bunları konuşmamızı dinleyenlerin dinlemesini sağlayan gelişme.
Ben size şeyi söyleyeyim, özelliklerini, sistemi.
16 bit.
8088 işlemcisi var 16 bit. 4.77 MHz hızında. Belleği 16 KB ile 256 KB arasında değişiyor. Floppy, kullanılan floppy kaç kilobayttı onu şu anda net hatırlamıyorum. Ama 160 kilobaytlık bir floppy'ye, 160K'lık pardon bir floppy'ye sahip. Enteresan.
Her şeyi gayet günümüz için kabul olmayacak derece düşük.
Tabii tabii.
Yani şeylerle kapışacak durumda. İşte Commodore 64'lerle falan kapışacak durumda bir donanıma sahip. Ama esnekliği sayesinde uçup gidecek.
Evet. Murat oyun bölümüne geçebilirsin diye tahmin ediyorum.
Evet. Driver San Francisco oyunun PC'ye çıkış ertelenmiş. İsabetli demosu olmuş. Çıktı. Evet. Biz oynadık. Bir şeye benzetemedik fazla. Yani o bizim bildiğimiz Driver'a pek benzemiyor.
Ya şimdi grafikler süper. Ortam süper. Yani grafikler ben Xbox sunumunda oynadım. Özellikle güzel. Ortam, trafik, mırafik güzel. Arabanın hani kullanılış hissi tamam güzel. Hep her şey harika ama ya şimdi Driver bir hani ayakları yere basan bir oyundur evet. İşte suçla şeyle ilgili polisiye bir oyundur. Bunda böyle aynı şey var ama metafizik olaylar var. İşte astral seyahat yapıyorsun. Sen böyle arabanın direksiyonunda dururken ruhun gidip başka arabanın içine giriyor falan. Ya mahvetmişler oyunu. Yani o kadar güzel grafikler falan ama ben böyle bunu oynamam. Ha bu şey oynarım. Bir fantasy role playing bir oyun olsa buna itiraz etmem. Bu nasıl şey? Bu ne saçmalık demem ama Driver'da böyle bir oyun mekaniği görmek beni kanser ediyor. Ben Drive'e oynamayacağım yani. Bütün full sürümünü almayı düşünmem.
Evet. Şeye de bakıyorum bir yandan da. Steam'de neler var diye. Çok böyle içimi açan bir şey yok bu hafta indirim olarak ama şunu tavsiye edeyim. Hiç oynamayan varsa Broken Sword adlı oyun. 9'dan 10 dolardan 3.39'a ve şey 3 oyun bunlar. Adventure oyununun evet klasik. Çok klasiklerinden bir tanesidir. Kesinlikle tamam. Tavsiye ederim bunu. Ben çıktığı zaman oynamıştım çünkü. Zevklidir de. Onun dışında seni ilgilendiren Digital Combat Simulator Black Shark.
Evet, o kaça düşmüş?
26'ya düşmüş.
Peki bir de A10 vardır. O kaça? Onda indirim var mı?
Var. A10'da da var. Onu da sana hemen söyleyeceğim. Evet. 40 dolar onda.
40 dolar. Evet. Biraz daha ucuzlasın isterim.
Ama bunun
isterim.
Çıkışı 22 Nisan'mış. O yüzden daha...
Daha yeni.
Yeni yani.
Daha yeni. Simülasyon olarak A10'u bekliyoruz.
Başka da bir şey yok. Şimdi...
Oyun açısından bu şey bu hafta durgundu. Bir şey mahkemesi var. O enteresan. Şey çıkacak ya. Skyrim.
Evet.
Elder Scrolls Skyrim.
Skyrim.
Şimdi bu oyun hazırlanıyor.
Doğru.
Fakat bir de Minecraft diye Türkiye'de pek bilinmeyen bir oyun var. İşte bunda işte böyle bloklar kullanarak voxel tekniğiyle işte kendi dünyanı yaratıyorsun falan. Tabii insanlar hani inanılmaz şeyler yapmaktalar bunu kullanarak. Bunun firması bir de Scrolls diye kart oyunu hazırlıyormuş. Daha doğrusu zannedersem bilgisayarda oynanacak sonuçta yine ama kart oyunu. Elder Scrolls Bethesda şey yapmış. Bu firmaya kafayı takmış. İşte Scrolls diye oyun çıkaramazsınız. Bu karışıklık yaratır. Bizim oyunumuzu zannederler. Sizin oyununuzu alırlar. Adamlar da diyorlar ki ya kardeşim hani bizimki Scrolls. Sizinki Elder Scrolls. Ardı şeye söz vermişler. Demişler ki biz bundan sonra çıkartacağımız oyunlarda da hani Great Scrolls falan koymayacağız. Sonuna ekleme yapacağız. İşte Scrolls The Great Awakening diye bir oyun çıkartabiliriz ama başına bir kelime kesinlikle koymayacağız diye bir uzlaşı önermişler avukatlara. Kabul etmemişler. İşte mahkeme açmışlar. Daha doğrusu hani şey gelmiş. Hani bak mahkemeye vereceğiz. Son uyarı işte. Cease and desist uyarısı gelmiş. Ama Bethesda şey aldı. Negatif elektrik aldı. İnsanlar tabii kızdılar. Hani evet. Zaten firma bile şey demiş. Bu mağdur olan Minecraft'ın yapımcısı firma bile ya Bethesda'ya kızmayın. Hani onların çok iyi developerları falan var ama işte avukatlar avukatlıklarını yapıyor gibi bir açıklamada bulunmuş. İnsanlar kızdılar. Bakalım ya yani bir yandan da şey diyorlar ya iyi ki hani Microsoft Windows. Hani Microsoft iyi ki kafayı takmıyor bu konuya yani. Herkesi yasaklamaya tabii. Kalkardı. Bakalım. Scrolls. Ne evet. Olacak?
Bununla birlikte gündemi bitirdik. Teknoseyir ile ilgili diyecek bir şeyiniz var mı bu hafta?
Valla TeknoSeyir işte...
Çalınan videolarımızdan
yani sakının. Birazcık sıkıntılarımız var. Biz işte, taklitlerimizden sakının dedik. Taklitlerimiz var ama...
Onlar güzel, onlar olsun.
Yani taklitlerimiz var ama biz bir de çalınmış videolarımızdan sakının dememiz gerekiyormuş. Bunu yeni öğrendik.
Hatta ihbar edin çalıntı videolarımızı görürseniz.
Bize. Evet. Şimdi arkadaşlar TeknoSeyir videolarını yapıyoruz, yayınlıyoruz. YouTube'a da hani size erişim kolaylığı olması için YouTube'a da koyuyoruz izleyebilmeniz için. Ama şimdi biz bu kadar elimizi açık tutuyoruz. Şunu fark ettik. Bizim videolarımızdan komple site oluşturan adamlar çıktı ortaya.
Evet.
Ya adam teknoloji sitesi kurmuş. Donanım inceleme falan diye böyle alt bölümler açmış. Tam bütün içeriği biz, yazıları da bizden, dosyaları da bizden stream ediyor. Yani faturasını da bize ödetiyor. Yazıları da bizden copy paste ediyor. İçeriğini de kullanıyor. Site yapıyor. Koskoca da firma evet. Görüntüsünde. İşte amatörler de var. Bir iki tane de şey çıktı. Amatör olup da hani evet. Daha doğrusu o arkadaş altyapısını hazırlamış. Daha videoları çalamamış. Yazıları çalmış. Videoları daha embed edememiş. Valla arkadaşlar biz kimseye böyle bir izin vermedik. Telif hakkı konusundaki metinimiz de sitemizde yer alıyor. Yani bunu yapan arkadaşlar dinliyorlarsa hani yapmasınlar.
Ve bunu yapanlardan bir tanesi güya prodüksiyon şirketi.
Yani ve büyük firmalara evet. iş yaptığını iddia ediyor. Ben gerçi kuşkuluyum gerçekten onu yapıyor mu diye. Şimdi arkadaşlar hani kötü olmayalım bu konuda. Çünkü bizde hani şurada şu masanın başında oturan adamların en şeyle 10'ar yıldan 30 yıl toplam bir yayıncılık sektör deneyimi var. Ki daha da fazla aslında, ben az söyledim. Yani aynı sektördeyiz. Canınızı acıtırız. Hani fiziksel anlamda gelip sopayla kafanıza vuracağız demiyoruz. Ama hukuki. Aynı sektördeyiz. Hukuki anlamda, ticaret anlamında canınızı acıtırız. Çalmayın videolarımızı. Kendi videonuzu çekin. Biz de burada alkışlayalım. Evet. Ya da taklit ettiler diyelim.
Bu arada bizim de önemli bir şeyimiz var, gelişmemiz var aslında. 100 dedik artık.
100 video.
Evet. Önemli. Vay bir...
Tabii bu yayınlanan 100 video.
Evet.
Hani
tabii.
Çekip de beğenmedik, çöpe yok. Attıklarımız,
kaç 10 tane
stokladıklarımız.
Gündemler yok.
Gündemleri tabii saymıyoruz. Tabii
saymıyoruz. Bu video sayımız artık 100'ü bulduk. Bakalım ne olacak bu ikinci 200'ü görecek miyiz?
Merak inşallah kılısı, görürüz. Biz 200'ü görürüz herhalde de işte böyle hırsızlıkla bizi çok hani üzüyorlar. Ya siz bilmiyorum, bu konuda biz ayrı bir program
yapacağız.
Yapalım yapacağız. O zaman çok dillendirmeyelim burada. Hani biz zamanında yazılarımız çok çalındı ama ben videonun da çalınacağını pek beklemiyordum.
Tabii ki kocaman TeknoSeyir yazıyor yani, daha hani yazıyı kendin yani, yazmış gibi yani, falan koyarsın yani. Da bunu yapamazsın yani. Yani orada gözüküyoruz da bizi. Ama
yani şey konuşuyoruz devamlı, bir yani. PC Lab StarCard ve muhabbeti dönüyor.
Bunlar ya kimse inandıramaz.
Ya şimdi o başka, bizim videolarımızı tırtıklayan sitede bu videoları izleyen adamın ne düşündüğünü merak ediyorum. TeknoSeyir ne? Bu adamlar Dark Hardware ne? PC Labs'ta bu adamla bas çek diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ne konuşuyor bu adamlar?
Bu gidip prodüksiyon şirketine ya iş yapan, prodüksiyon şirketi olan büyük firmada iş yaptığını iddia eden firma acaba şey diyor mudur? Ya işte Levent abi bizim yıllardır.
Belki de öyle diyor. Üstad,
biz de beraber çalışıyoruz.
Herhalde şey diyor. Ya aynı adamlar sizin yazılı içeriği de PC Labs'tan aktarmış.
Evet.
Ya herhalde şey diyor, grup sitelerimizden işte TeknoSeyir, PC Labs, işte şeyimiz net, şimdi network kurmak moda ya.
Evet.
Network sitelerimizden TeknoSeyir falan diyor deme herhalde adam, o gittiği, o iddia ettiği büyük firmalara.
Evet, bununla ilgili konuşacağız daha.
Evet. Biraz bu hafta neşemizi kaçırdı bu.
Evet. Bir sonraki hafta yine gündemde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.